Ayrım 18 sayfa 74. Annesinin mezarı başında. Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te İzmir'de Karşıyaka'da ölmüştür. Dipnot: Gazi'nin annesi, babası ve ailesi hakkında Tek Adamın birinci cildinde geniş etraflı tafsilat vardır. Bu sebeple aynı konuya burada tekrar girilmemiştir. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Harbi bitince İstanbul'a dönüşü, annesiyle münasebetleri, bu arada işgal kuvvetine mensup askerlerin gerek annesinin oturduğu eve yaptıkları baskınlar, gerekse Mustafa Kemal'in Şişli'de kiraladığı eve yapılan ve hemşiresi Makbule Hanım'ın oturdukları eve, parantez içinde Beşiktaş Akaretler 76 numara, yaptıkları baskınlar gene aynı cildin ilgili bahislerinde işlenmiştir. Zübeyde Hanım o günlerde de tam sıhhatte değildi. Fakat bu baskınlar ve oğlunun başında döndüğünü sezdiği kara bulutlar onu daha da sarstı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerken son akşam yemeğini, parantez içinde 15-16 Mayıs 1919, Şişli'deki evde, annesinin odasında, annesi ve hemşiresiyle beraber yedi. Bu akşam yemeği daha sonraları kız kardeşi Makbule Hanım tarafından anlatılmıştır. O akşam ve son defa biraz da eski günleri yaşamak istediler. Makbule Hanım, Zübeyde'nin odasına tıpkı Selanik'te olduğu gibi bir yer sofrası hazırladı. Yere serilen sofra bezinin ortasına yemekler bir bakır sini içinde kondu. Bu sininin etrafına üçü de bağdaş kurup oturdular. Mustafa Kemal kendi hususi hayatını yaşadığı gecelerde olduğu gibi gene entaresini giymişti. Annesinin arkasını yastıklarla, minderlerle beslediler. Bu yemekte Zübeyde, İstanbul'da oğlu ile son baş başa gecesini geçirdi. Ertesi gün Mustafa Kemal Karadeniz yolculuğuna çıktı. O günden sonra Zübeyde için hem kederli hem ümitli fakat çok mihnetli ve yıpratıcı günler başladı. Akaretlerdeki evin üstünde hem İstanbul hükümetinin hem yabancı işgal teşkilatının bir dakika fasla vermeyen karanlık baskısı durmadan arttı. Yanlış haberler, kötü rivayetler, hatta bir gün Zübeyde'ye Mustafa Kemal'in öldüğü haberinin geldiği kanısını veren bir ziyaret onu büsbütün çökertti. Evde, eviyle pek fazla meşgul olmaya vakit ayıramayan bir erkek vardı, Mecdi Bey. Mecdi Bey, Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım'ın eşiydi. Evvelce askerdi. Askerlikten ayrılarak işi ticarete dökmüştü ve vakti yoktu. Makbule Hanım ise mektebe verilmemiş, okutulmamış fakat annesinin başından ayrılmayan bir ev kadınıydı. Beşiktaş'taki evde bu çetin hayat hemen bütün milli mücadele boyunca sürdü. Nihayet büyük taarruza doğru Gazi annesini Ankara'ya nakle karar verdi. Zaten annenin rahatsızlığı artıyordu. Kısmen mefluçtu ve bakıma çok ihtiyacı vardı. Ankara'da da artık nispi bir yerleşme olmuş sayılırdı. Zübeyde Hanım da kızı 18 Haziran 1922'de İzmit'e geldiler. Damat bir ticaret işi dolayısıyla İstanbul'dan ayrılamamıştı. Zübeyde ile oğlu son İstanbul ayrılışından sonra hemen hemen 3 yıl sonra İzmit'te kucaklaştılar. Makbule Hanım İzmit'ten İstanbul'a eşinin yanına gönderildi. Zübeyde Hanım Ankara'ya nakli olundu ve Çankaya'da Gazi'nin de oturma yeri olan bir bağ evine yerleştirildi. Ondan sonra şu bir kaide oldu ki her sabah Gazi uyanıp temizlenip en ince teferruatına kadar hazırlandıktan sonra annesine haber gönderir, onu ziyaret için izin isterdi. Zübeyde Hanım da aynı suretle hazırlığını tamamlayınca oğlu onun odasına gelir, annesinin elini öper, duasını alırdı. Bir süre annesiyle beraber kalırdı. İşte Zübeyde Hanım'ın bir gün ve heyecanlı bir anında içinden gelen bir duygu hamlesiyle oğlunun eline sarılması, onun elini öpmesi bu sabah ziyaretlerinden birisi sırasında olmuştur. Mustafa Kemal şaşırlar, "Ne yapıyorsunuz anne?" diyerek elini çekmek ister. Fakat Zübeyde Hanım'ın mantığı kuvvetlidir. "Ben senin ananım, sen benim elimi öpmekle bana karşı olan vazifeni yapıyorsun. Fakat sen vatanını ve milletini kurtaran bir devlet reisisin. Ben de bu milletin bir ferdiyim ve onun tebaasıyım, elini öpebilirim." Bu konuşmalar büyük taarruzdan ve zaferden sonraya rastlamış olsa gerektir. Fakat gene zaferden sonra da Zübeyde Hanım'ı bir sahil şehri olan İzmir'e gönderdiler. Orada Gazi'nin de daha önce misafir olduğu Uşaklıgiller Yalısı'nda Latife Hanım'ın evinde misafir edildi. Daha sonra Gazi'nin eşi olan Latife Hanım'ın da dikkatiyle çok iyi bakıldı. Gazi'nin çocukluk arkadaşı ve o sıralarda başyaveri Salih Bey, parantez içinde Bozok, oradaydı ve Gazi'yi bekliyorlardı. Fakat Gazi annesinin son nefesine yetişemedi. Zübeyde 14 Ocak'ta sonu mutluluklar içinde biten hayata gözlerini yumdu. 27 Ocak günü Gazi İzmir'de annesinin mezarı başında bulunuyordu. Mustafa Kemal'in gerçi aile hayatı pek yoktu. O hemen bütün hayatını aile yuvasının dışında geçirirdi. Annesinden ayrılışı daha 7 yaşındayken başlar. Ondan sonra ev hayatı onun ancak pek sayılı günlerini alabilmiştir. Bu hal yalnız yatılı mektep ve ordu hayatının zorunlulukları ile değil, aynı zamanda onun ileride değineceğimiz şahsiyeti, mizacı ve hayat eğilimleriyle de böyle olmuştur. Annesinin mezarı başında Gazi'nin çevresini İzmirli bir halk kalabalığı almıştı. Onu dinliyorlardı. Ölüm yaratılışın tabii bir kanunudur. Fakat bazen ne hazin görünüşler arz eder. Burada yatan validem, cebrin, zulmün, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Sonra annesinin ıstırap hikayesini ana hatlarıyla anlatır. Örneğin daha 1905'te, yani akademiyi bitirip hayata ilk adımını atarken, nasıl kendisini zindana sürüklediklerini, aylarca süren bu tehlikeli olayı annesinden saklamak gayretlerini, zindandan çıkınca kendisini görmek için İstanbul'a koşan annesini ancak görebildiğini, sonra da kendisinin sürgün hayatının başladığını anlatır. Hem de onu menfaasına götürecek olan vapura Mustafa Kemal bindirilirken annesinin ona yaklaşmasına bile izin vermemişlerdi. Mütarekeye kadar olan günler hemen daima annesinden ayrı, mütareke günleri ise binbir cefa ve ızdırap içinde geçmişti. Bir aralık Zübeyde Hanım, padişahın oğlu için verdiği idam hükümlerinin infaz edildiğine ve oğlunu ebediyen kaybettiğine bile inandı. Felç o zaman geldi. Gazi annesinin mezarı başında sözlerine şöyle devam eder. Onu pek yakın zamanda İstanbul'dan kurtarabildim. Fakat o zaman o maddeten artık ölmüştü. Ondan sonraki sözleri yemindir. Validemin ruhuna ve bütün ecdat, parantez içinde atalar, ruhuna müteahhit olduğum, parantez içinde üzerime yüklendiğim vicdan yeminini tekrar edeyim. Validemin mezarı başında ve Allah'ın huzurunda ahd ve peyman, parantez içinde yemin ediyorum. Bu kadar kan dökülerek milletin elde ettiği hakimiyetin muhafazası ve müdafası için, icap ederse validemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Hakimiyet milliye uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Gazi'nin İzmir günleri dolgun geçti. 27 Ocak'ta hükümet konağındaki ziyafette konuştu. Bir millet, bir memleket için kurtuluş ve selamet istiyorsak, bunu yalnız bir şahıstan hiçbir zaman istememelidir. Bir milletin muvaffakiyeti, milletin bütün kuvvetlerinin bir istikamette birleşmesi, teşekkül etmesiyle mümkündür. Sonra şuna işaret etti. Henüz kurtulmuş değiliz. Atılan adımlar, bundan sonra atılacak adımların ancak başlangıcıdır. Bu adımları doğru ve isabetli atabilmek için kendi mukadderatımıza kendimiz sahip olmalıyız. Bizim için sulh demek, hakiki hayatımızın teminine yarayan şartları elde etmek demektir. Yoksa yalnız sulh yapmak kendi kendimizi aldatmak olur. 30 Ocak'ta İzmir'de gazetecilerle, 31 Ocak'ta halkla açık konuşmalar yaptı. Bu arada kendisine sorulan 30 kadar suali cevaplandırdı. Kadın ve erkeklerin hayatta müşterek mücadele etmek zorunluluğuna, eğitim meselelerine, iktisadi kalkınma meselelerine dokundu ve sözlerinin düğümü şöyle bağlandı. Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Milletimiz yeniden bir devlet vücuda getirmiştir. Adına Türk Devleti derler. Bu devlet, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti tarafından idare olunur.